Ayrım 24, sayfa 90. Seçimlerin sonucu. Seçimler genel olarak olaysız geçti. Sonuçlar şöyle belirdi ki, bütün memlekette birinci grup adayları kazanmıştı. Karşı cepheden tek mebus seçilemedi. Dipnot, bu neticeyi halkın parti kavgalarından nefretini ve ortada iki parti olursa bunun geçmişte olduğu gibi kesin çatışmalar doğuracağını olan inancına verenler vardır. Gazi aynı zamanda hem Ankara hem İzmir'den mebus seçilmişti. Parantez içinde daha sonra Ankara mebusluğunu tercih etti. Seçimler sonuçlanınca 2. Millet Meclisi 2 Ağustos 1923'te açıldı. Bu mecliste 72 intihap dairesinden 270 mebus seçilmişti. Gazi 13 Ağustos'ta meclis başkanlığına seçildi. 14 Ağustos'ta kabine teşekkül etti. Dipnot, yeni vekiller heyeti şöyle teşekkül etti. Başvekil Fethi Bey, parantez içinde Okyar. Şer'iye vekilli Saruhan mebusu Mustafa Feyzi Efendi. Milli Müdafaa Vekilli Karasi mebusu Kazım Paşa. Marif Vekilli Adana mebusu Mahmut Esat Bey. Maliye Vekilli Gümüşhane mebusu Hasan Fehmi Bey. Adliye Vekilli İzmir mebusu Seyit Bey. Nafa Vekilli Diyarbakır mebusu Feyzi Bey. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekilli İstanbul mebusu Feyzi Paşa, parantez içinde Çakmak. 17 Ağustos 1923'te yeni meclis azaları Halk Fırkası için ilk toplantılarını yapmışlardı. Bu toplantıda 133 mebus bulundu. Bir nizamname encümeni kuruldu. Aynı günün akşamı Çankaya'da yapılan özel toplantıda Gazi, yeni iktidarın yapısı hakkında önemli beyanlarda bulundu. Düşündüğüme göre, inkılapların ve hadiselerin iş başına getirdiği arkadaşlar, sulh zamanında da ellerindeki köprü başlarını bırakmayıp orada kalmalıdırlar. Meclis reisliğini, vekiller heyeti reisliğini, Erkan-ı Harbiye-i Umumiye reisliğini başkalarına teslim edemeyiz. Dipnot, Ali Fuat Cebesoy, Siyasi Hatıralar, sayfa 10. 9 Ağustos'ta yapılan Halk Partisi toplantısında Riyaset Divanı ve Vekiller Heyeti adayları kararlaştırıldı. Gazi İttifakla reisliğe aday gösterildi. Ali Fuat Paşa ikinci reislik için uygun görüldü. Vekiller Heyeti reisliğine de Fethi Okyar Bey ile Kazım Karabekir Paşa'dan biri gelecekti. Paşa ordu hizmetini tercih edince Fethi Bey başvekillik için seçildi. Yeni partinin nizamnamesinde esas olacak fikirler şunlardı. Halk Fırkası, Cemiyetler Kanunu'na göre kurulmuş siyasi bir cemiyettir. Gayesi, milli hakimiyetin tahakkukuna rehberlik etmek, Türkiye'yi tam manasıyla asri bir devlet haline getirmektir. Halk Fırkası bir ihtilal komitesi değildir, bir inkılap fırkasıdır. Fırkadan olanların gerçekten halkçı olmaları şarttır. Fırka, hiçbir fert, hiçbir cemaat için imtiyaz tanımadığı gibi, kanunları teşri ve icra etmekteki mutlak hürriyet ve istiklalini tahdit ve tagir edici hurafevi, parantez içinde batıl, esassız, kanaat ve temayülatın, parantez içinde eğilimlerin, meşruluğunu da tanımaz. Kanun nazarında her fert müsavi, parantez içinde eşittir. Türk kültürünü kabul etmiş Türkiye'li her fert fırkaya girebilir. Nihayet bütün bu hazırlıklar tamamlanıp partinin tüzüğü de meydana çıkınca kurucular 9 Eylül 1923'te yani İzmir'in kurtuluşunun birinci yıl dönümünde bu dilekçeyle dahiliye vekaletine başvurdular. Halk Fırkası'nın kurulduğunu bildirdiler. Dilekçenin altında Halk Fırkası Umumi Reisi olarak Gazi Mustafa Kemal'in, Halk Partisi Umumi Katibi olarak da 2. Mecliste siyasi hayata atılan eski temsil heyeti kurmayı Recep Bey'in, parantez içinde Peker, imzaları vardı. Dipnot, kuruluşu ile beraber 27 sene iktidarı muhafaza eden Halk Partisi'nin kuruluş dilekçesi suretini aşağıda veriyoruz. Dahiliye vekaleti celilesine, Halk Fırkası nam ve unvanı ile tesis ve teşkil ve musaddak nizamnamesi takdim edilen siyasi cemiyetin, kanunu mahsusuna tevfikan, Türkiye dahilinde teşkilatta bulunmak üzere müsaade-i resmiyesinin itası ve ricası ve umumi heyet-i idare azasının Erzincan mebusu Sabit, İstanbul mebusu Doktor Refik, parantez içinde Saydam, İzmir mebusu Celal, parantez içinde Bayar, Erzurum mebusu Münir Hüsrev, parantez içinde Gerede, Tekirdağ mebusu Cemil, Konya mebusu Kazım Hüsnü, İzmit mebusu Saffet, Diyarbakır mebusu Zülfü Beylerden mürekkep ve Halk Fırkası Katibi Umumisi'nin de Kütahya mebusu Recep Bey bulunduğu arz olunur efendim. Halk Fırkası Umumi Katibi Recep, Halk Fırkası Umumi Reisi Gazi M. Kemal, 9 Eylül 1339, parantez içinde 1923. Halk Partisi kendisini daima Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'nin bir devamı ve bu suretle de Milli Mücadele ve İstiklal Savaşı'nın teşkilatçısı saymıştır. Hatta Eylül 1920'de toplanan Sivas Kongresi'ni Halk Partisi'nin ilk kongresi sayanlar da vardır. Fakat işin bu kısmı tartışma konusu olsa bile, 2. Millet Meclisi işe başlarken işler öyle gelişmişti ki ortada artık bir siyasi parti vardı. Bu siyasi partinin başında Gazi Mustafa Kemal bulunuyordu. Yeni meclisle beraber yeni parti de ortaya, bir kısmı eski İstiklal Savaşı muharipleri ve aktif ordu mensupları olan yeni genç siyasetçiler atmıştı. Yeni parti mecliste kesin olarak hakim ve rakipsizdir. Bu suretle Gazi Mustafa Kemal kendi etrafında artık belirli bir tüzüğe, bir disiplin nizamına bağlı, kaynaşmış bir siyasi kadro teşkil etmiş bulunuyordu. Bu kadrolaşmak onun yeni işlerinde elbette ki kuvveti ve desteği olacaktı. Hulasa artık müstakil bir devlet, gençleştirilmiş bir meclis ve bir devlet partisi niteliğinde de olsa aktif bir siyasi kadro memleketin kaderini ele almış bulunuyordu. Gazi seçim mücadelelerine Türkiye'de artık bir halk devleti ve hükümeti teşekkül etti sözleriyle girmişti. Şimdi Türkiye'nin onun tabiriyle bir de halkçılık esasına dayanan siyasi iktidar partisi vardı. Gazi kurulacak fırka için nabız yoklamalarına çıktığı yerlerde daima partilerin başka memleketlerde bir sınıf teşekkülü olduğunu, Türkiye'de ise sınıflar mevcut olmadığı için halk fırkasının bir sınıf partisi olmayacağını, halkın müşterek menfaatlerini koruyacağını ilan ediyordu. Türkiye'de sınıf olup olmadığı tabii tartışma konusu olabilirdi. Halk Partisi'nin bir sınıf partisi halinde gelişip gelişmeyeceğini de tabii zaman gösterecekti. Fakat gerçek şuydu ki memlekette iktidar şimdi bir siyasi teşekkülün elindeydi. Bu teşekkül kendisine nizamnamesinin esasları hazırlanırken belirttiği görüşüne göre bir ihtilal komitesi değil bir inkılap komitesi olarak takdim ediyordu. İnkılap yani uzun vadeli toplumun yapısını ve sosyal münasebetleri esasından değiştirecek, toplumu bir keyfiyet değişikliğine götürecek ve bunu yaparken elbette ki inkılapçı azınlığın yani önder kadronun iradesini inkılapçı tedbirlerle yani cebir ve zor ile çoğunluğun iradesine hakim kılacak bir gelişme ele almış oluyordu. Bu nasıl olacaktı? Bunu zamanın akışı içinde görecek, izleyecektik. Fakat bu noktada hemen şunu işaret edelim. 1. Büyük Millet Meclisi'nin dağılışından sonra bir taraftan yeni seçimler gelişir, diğer taraftan Halk Partisi kuruluşunu tamamlarken büyük, önemli bir olay meydana geldi. 21 Kasım 1922'de toplanıp bir olumlu sonuca varamadan Şubat 1923'te kesilen Lozan Sulh Konferansı 23 Nisan 1923'te tekrar çalışmalarına başlamış ve bu çalışmalar olumlu şekilde gelişerek 25 Temmuz 1923'te Lozan'da Barış Antlaşması imzalanmıştı. 2. Büyük Millet Meclisi bu antlaşmayı 23 Ağustos 1923'te tasdik etti. Bu suretle İstiklal Savaşı hukuken de sona ererek memleket barış çağına girdi. Şimdi biz hem yeni Türkiye'nin tarihinin büyük bir aşaması hem Mustafa Kemal devrinin başarılı bir eseri olan Lozan davasına artık girebiliriz. Çünkü Lozan'ı gerçek manası iç ve dış çatışmaları ve yeni çağın açılışında yalnız Türkiye için değil, bütün bize benzer memleketler için getirdiği yeni slogan, amaç ve kuruluşları ile gereği gibi bilmezsek, Mustafa Kemal hadisesini değerlendirmekte zorluk çekeriz. Çünkü Lozan, bu hadisenin yapısında hem şekil hem yön ve karakter tayin edici bir unsur olarak yer alır.